TR724 YouTube kanalındasınız. Bülent Korucu'nun yazdığı "Darbeciler Başbakanı ele geçirmeyi neden düşünmemiş?" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Darbeler bildiğimiz kadarıyla siyasilere karşı yapılıyor. Juntalar ilk adımı atarken yönetimi elinde tutanlardan başlamak üzere siyasileri toplamanın planlarını yapar. Her şeyin bir raconu varsa darbeninki de bu diyebiliriz. Ama 15 Temmuz darbelerle ilgili bütün ezberlerimizi bozdu. Siyasileri ele geçirmek için ya hiç plan yapmamışlar ya da komik duruma düşecek kadar aptalca davranmışlar. Bildiğimiz tek plan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı almaya Marmaris'e gidişleri. Oteli bulmak için turistlere ve taksicilere yol sormalarından tutun, otele Erdoğan ayrıldıktan 2 saat sonra gelmelerine kadar birçok tuhaflık vardı. Bugünse Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlarla ilgili kısımlara değineceğim. Yararlanacağım kaynaksa AKP'ye yakınlığıyla tescilli Abdülkadir Selvi'nin "Darbeye Geçit Yok" kitabı. Okurken zorlanabilirsiniz ama hararetle tavsiye ediyorum. 15 Temmuz senaryosundaki boşlukları görmek için kaçırılmaması gereken bir imkan. Kitabın 87. sayfasında Başbakan Yıldırım bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Fakat senaryonun kalbini ateş ediyor. Başbakan, "Bizim oradan geçeceğimiz hesap edilerek köprüye inilmiş. Yoksa köprünün ilk anda tutulması gereken stratejik bir hedef olması anlamlı değil," diyor. Yıldırım böylece haftanın en yoğun günü, en yoğun saatte köprüyü tutarak darbeye başlamanın saçmalığını kabul ediyor. Bunu izaha çalışırken çam deviriyor. Çünkü 15 Temmuz'da köprünün diğer ayağı tutulmuştu. Başbakan Tuzla'daki evine giderken doğal olarak köprünün çıkış ayağını kullanıyor. Askerlerse giriş istikametini tutuyor. Şaşkın darbeciler ters istikamette tedbir almış anlayacağınız. Yine Selvi'nin kitabına göre saat 23'e kadar evinde kalıyor, televizyonlarla bağlantıyı buradan gerçekleştiriyor. Tesadüfe bakın ki darbeciler onu evinden almayı akıl edememiş. Halbuki askerlik görevini yapan erlere bile sorsalar köprüyü kapatmak yerine evden almayı önerirdi. Çaylak darbeciler başbakana dair bir hazırlık yapmadıkları gibi makamıyla ilgili de planları yokmuş. Çankaya Köşkü'ne taşınan başbakanlığın darbecilerin eline geçmesi psikolojik kırılmaya yol açardı. Aynı şekilde orayı kriz merkezine dönüştüren kabine üyelerinin derdest edilmesi de baştan düşünülmesi gereken adımlardan olmalıydı. Çankaya Köşkü'nde muhafız alayı vardı. İddiaya göre komutanı Muhammed Tanju Posfor darbeciydi ve TRT baskınına katılmıştı. İnsan böylesine kritik bir yeri bırakıp gider mi? Darbeciler tanklarla Nizamiye kapısından girmek yerine hemen yanı başında bakanların karargah gibi kullandığı başbakanlığı ele geçirmeyi neden düşünmemişlerdi? İnanmazsınız ama bu soruyu Selvi soruyor. Cevabı ise dönemin başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş veriyor. "Sadece Cenab-ı Allah korumasıdır. Takdiridir demekten başka hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz çok sayıda şey var. Birincisi de bu." Kurtulmuş şöyle devam ediyor. "Biz de sonradan kamera kayıtlarından gördük. Tank bir numaralı kapıdan içeri doğru giriyor. Karşısında 3-5 tane polis var. Ellerinde de ufak silahlar var. Buraya gelse en azından 3-5 tane bakan var. Bizleri alsa, ellerimize kelepçe vursa, kameraların önüne çıkarsa çok büyük psikolojik üstünlük olur. Giriyor ve çıkıyor, dönüyor, kapıdan dönüyor, izahı yok. Allah'ın koruması. Helikopterler geliyor, ağaçlık olduğu için ancak belli bir mesafeye kadar alçalıyor. Şurada helikopter pisti var. Yani helikopter pistine inse iş bitecek. Aynı şekilde muhafız alayıyla arada sadece bir tel örgü var. Tel örgüden buraya 50 tane Cumhurbaşkanlığı muhafız alayındaki hainler gelse, başbakanlık binasını bassalar belki işin seyri değişecek." Her şeyiyle lütuf olan darbenin ayrıntılarında da izah edilemeyen birçok lütuf var. Cumhurbaşkanlığı sarayına 13 askerin baskına gitmesi tuhaflığını da unutmadan hatırlatalım. 2000 polisin koruduğu saraya 13 asker, koskoca Taksim Meydanı'nı kontrol etmek için 38 asker. Liste böyle uzayıp gidiyor. Selvi'nin kitabından notlar aktarmaya devam edeyim. Sayfa 71'de Cumhurbaşkanı Koruma Müdürü Muhsin Köse 21.40'da darbeyi öğreniyor. Ama Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la 22.27'de görüşüyor. Böyle bir durumda 47 dakika çok uzun bir süre. Sayfa 72'de AKP Muğla Milletvekili Nihat Çiçek, 21.45'te Erdoğan'ın kendisine "Teşkilatları organize edin, milletin alanlarda olmasını istiyorum" talimatı verdiğini anlatıyor. Yani Erdoğan, daha MİT müsteşarıyla görüşüp konuyu anlamadan eniştesinin verdiği bilgiye dayanarak halkın organize edilip sokağa çağrılmasını istemiş. Kitapta askerlerle ilgili bilgiler de kamuoyundaki kafa karışıklığından nasibini almış. Mesela Eskişehir Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Recep Ünal, 56 ve 58. sayfada darbeye direnen, darbecileri vurmak için uçak kaldıran komutanken, 77. sayfada birden darbeci oluveriyor. Selvi bazı absürt bilgiler de veriyor. Kitabın 100 ve 101. sayfasında darbeyi General Sönmez Taş'ın 2, Albay Ümit Gencer'in 3 gün önce, 2 astsubayın ise 1,5 ay önce öğrendiğini öne sürüyor. 121. sayfada Orgeneral Akın Öztürk'ün telefon trafiğinde aynı gün Kuzey Kore ile 2 görüşme de yer alıyor. Çılgın lider kimden destek mi istedi acaba? Birçok arkadaşım okuyamadan bırakmış ama siz de benim gibi sabrınızı zorlayın. Selvi'nin kitabında çok iş var, diyor Bülent Korucu, TR724'deki köşesinde.